Ayrım 25, Peygamberin Son 5 Günü, Tahsin Yücel, sayfa 275. Tren uzaklaştıktan sonra peygamber zifir gibi bir karanlıkta buldu kendini. Gözlerini kırparak ortalığı kolaçan etti. Hiçbir şey göremedi. Ne bir ışık, ne bir konut, ne bir ağaç. Bir istasyonda mı inmişti yoksa herhangi bir nedenle trenin kısa bir süre durmak zorunda kaldığı ıssız bir yerde mi anlayamadı. ''Buyur Rahmi Sönmez, bilinmeyeni göğüsle bakalım.'' dedi kendi kendine. İlle de bir istasyonda inmesi gerekmiyordu kuşkusuz. Hatta bir istasyonda inmesinin taktik açıdan sakıncalı olduğu bile düşünülebilirdi. Ancak trenden iner inmez diz boyu kara gömülmesi, arkasından da ellerinin üstüne düşmesi iç açıcı bir şey değildi. Üstelik daha şimdiden kompartmanın ekşi sıcaklığının yüzünden ellerinden yonga yonga koptuğunu, bütün bedeninin buza kestiğini duyuyordu. Kar da kamçı gibi dövüyordu yüzünü. Gene de adına yaraşır bir devrimci olarak yılgınlığa kapılmak istemedi. Demir yolunu arkasına alarak ağır ağır yürümeye başladı. 15-20 adım sonra gözleri karanlığa alışınca karanlıktan daha karanlık bir yapı gördü. Sevindi birden. ''Yok yok, bir istasyon burası. Yalnız elektrikler sönmüş.'' diye söylendi. Adımlarını hızlandırdı, yapının önüne geldi. Küçük bir taş yapıya benziyordu ama kapısı da pencereleri de kapalıydı. İçinde bir mum bile yanmıyordu. Kapıdan geri dönerken karlarla kaplı bir kanepe çıktı önüne. ''Evet, bir istasyon olmalı. Bırakılmış bir istasyon.'' dedi. ''Ne diye bırakmışlar ki?'' Kanepenin bir yanındaki karları eliyle süpürüp oturdu. Ne yapacağını saptamadan önce kafasını toplamak düşüncesiyle bir malbora çıkardı. Başını yağmurluğunun içine alarak yaktı. Ama malbora çok acıydı. Birkaç soluk çektikten sonra fırlatıp attı. Bir kez daha çevresini gözden geçirdi. Karanlık yapıya baktı uzun uzun. Tolstoy gibi diye mırıldandı. Astapova istasyonunda aynı anda Stepan Tromovich'i cinlerin başını alıp giden yaşlı kahramanını anımsadı. Ama hemen sonra anı da gözlem de sinirine dokundu. Kendisinin bu adamlarla bir ilgisi yoktu ki, biri kendi yalanlarından, öteki kendi karısından kaçmıştı. Kendisi ise olayların üstüne giderek yalan düzenini yıkmak için buradaydı. Olayların üstüne gitme biçimine gelince her şey açıktı. Bu konuda en somut örneği Nazım Sönmez vermişti. Dün akşam kendisine ulaştırılan bildiri de yöntemi açıkça belirliyordu. Kırsal kesimden başlanarak bütün yurt satında silahlı devrime girişilecekti. İşte yurt satında, kırsal kesimdeydi. Kız gibi iki tabancası vardı. Eski bir teğmen olarak tabanca kullanmasını biliyordu. Strateji de Marksist-Leninist stratejiydi. Öyleyse ne kalıyor geriye diye söylendi. Ama tam geriye kalanı araştırmak isterken düşüncesi birdenbire yön değiştirdi. Üsküdar'daki karakolda ıhlamurunu tazeleyen bekçinin kendisine albayım deyişini anımsadı. O sırada öyle bir görünüşü mü vardı yoksa bu bekçi daha o zamandan bir şeyler mi biliyordu? Birden bir şimşek çaktı beyninde. Bekçi işin buraya geleceğini önceden biliyorsa, trende karşısında oturup her yaptığını, her söylediğini saygılı bir dikkatle dinleyen, parkalı genç de rastlantı sonucu oturmuyordu karşısında. Büyük bir olasılıkla dün akşam Nazım Sönmez'in bildirisini getiren delikanlıydı. Kendisinden bir söz, bir küçük devini bekliyordu. Onunla daha fazla ilgilenmediğine üzüldü. Bu delikanlıyla ilişki kursaydı, şu sırada her şey daha açık, daha kolay olacaktı belki. Trenin gittiği yöne çevirdi gözlerini. Hiçbir şey düşünmeden, düşünemeden öylece baktı bir süre. Derin derin içini çekti. Durumunu Nazım'ın dizeleriyle özetledi. Yayından fırladı ok. Menzil ırak, çok ırak, çok, hedeften eser yok. Gene içini çekti, başını önüne eğdi. Çarmıhtaki İsa gibi bir anlık bir umutsuzluğa kapıldı. Trenden inmemeliydim diye söylendi. Tam bu sırada karanlıktan daha kara ama gözleri bir çift köz gibi parlayan bir köpeğin bacaklarına sürtündüğünü gördü. Anlatılmaz bir sevinçle doldu içi. Sen de nereden çıktın böyle dedi. Peygamber bir devrimci olarak insanları sever, hayvanları ise ancak insanlara yararları açısından değerlendirir. Örneğin, köpeğin kuzuyu kurttan korurken güzel, ağanın kapısını beklerken iğrenç olduğunu düşünürdü. Bunun dışında hiçbir özellikleri ilgilendirmezdi onu. Yaşamında ilk kez bir köpeğin başını okşadı. Sonra köpek dizlerinin arasına sokularak uysalca kendini okşatınca bu dostça sokuluşuyla anlatmak istediği bir şeyler bulunması gerektiğini, belki de haberci bir köpek olduğunu düşündü. "Söyle bakalım dostum, nereye gideceğiz şimdi, hangi yöne?" diye sordu. Sonra köpeğin başını yukarı kaldırarak onun da aynı soruyu kendisine sorar gibi baktığını gördü. Konuyu somutlaştırmak istedi. "Nereye gitmeli ya da ne yapmalı? İşte bütün sorun bu dostum. Evet, ne yapmalı, ne yapmalı çok önemli bir kitabın atıdır. Lenin'in kitabının," dedi. Bir kez daha okşadı köpeğin başını. Devrim bilgisini kanıtlamak istercesine Vladimir İlyich Lenin, Simbirsk, 1870, Moskova, 1924. "Kısa ama dop dolu bir yaşam," diye ekledi. Köpek bu açıklama karşısında ilgisiz kaldı. Ama Lenin adı peygamberin kararını vermesine yetti. "Hadi yallah gidiyoruz," dedi. Kararını saniyesinde uygulamaya koymak üzere doğrulup kalktı. Mokasenlerinin ve yerdeki karların el verdiğince sert ve kararlı adımlarla burnunun doğrusuna yürümeye başladı. Yel karları kamçı gibi yüzüne çarpıyordu. Lenin kasketini iyice gözlerinin önüne indirdi. "Bu karı ve bu yeli ileride çok güzel ve onurlu bir anı olarak anımsayacağız," dedi yüksek sesle. "Düşünebiliyor musun? Omuz yamçısız, bilek kamçısız, atsız, arabasız. Ama hemen arkasından gene yapayalnızmış." Kendi kendine konuşuyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Durup arkasına baktı. Gerçekten de köpek hep kanepenin önünde dikiliyordu. "Hadi dostum, gelmiyor musun?" diye seslendi. "Hadi, gel, seni bekliyorum." Köpek kımıldamadı bile. "Öyle olsun, ben yalnız da giderim," dedi peygamber. Gene kararlı bir biçimde yürümeye başladı. Ama doğrusunu söylemek gerekirse köpekle birlikte yürümeyi yeğe tutardı. Bu yelin, bu karın altında, bu başsız sonsuz karanlıkta, derisinden iliklerine doğru ilerlemekte olan ürpertiyi, güçlü, zayıf, kim olursa olsun, nasıl olursa olsun, birileriyle paylaşmak isterdi. Bir kez daha Meryem'in önerisini anımsadı, gülümsedi. Arkasından gelmek istediği adamın nasıl bir yolculuğa çıktığını bilmiyordu ki zavallı. Yaşlı ama dürüst bir adamın ardına takılarak yüz kızartıcı yaşamından kurtulmak, yüzü gibi arı ve dingin bir yaşam sürmek istiyorsa bunda haklıydı. Arılığı ancak bir devrim savaşçısının yanında bulabilirdi. Ama bu serüvene kendisine tutulduğu için atılmak istiyorsa saçmalıyor demekti. Devrim öncesinde hiçbir şeyin anlamı yoktu. Devrimden sonra da onun istediği gibi olmayacaktı. Mini minnacık bir kadındı o. Devrimci bir ozana ayak uyduramazdı. Yaşamında Feride'nin yerini hiçbir kadının alamayacak olması da cabası. Bu konuda peygamberin yolu çoktan çizilmişti. Yalnızlığa yargılıydı. Devrimci yoldaşlar istiyordu o. Devrimci yoldaşlarsa yer yarılmış da yerin dibine girmişlerdi sanki. Hava tipiye çevirmişti. Ama soğuk sanki yalnız el ve ayak parmaklarına işleyebiliyor, elleri ve ayakları her dakika biraz daha uyuştuğu için de peygamber her dakika biraz daha rahat, her dakika biraz daha özgür buluyordu kendini. Adımlarını hızlandırdı. Kuyruğuna çifte uskur takmış gibi uzun süre burnunun doğrusuna yürüdü. Birdenbire uzakta gökle yerin birleştiği çizginin üzerinde bir insan karaltısı görmese İstanbul'a ya da Kurtalan'a dek yürürdü belki. Ama durdu. Daha birkaç dakika önce devrimci yoldaş yokluğundan yakındığını unutarak böyle karanlığın odağında, karın altında yürümek yalnız kendine özgüymüş gibi "Bu adam ne arar ki buralarda?" diye söylendi. İncecikten bir kaygı sızdı içine. Yüreğinin daha hızlı çarpmaya başladığını duydu. Gene de bu rastlantıya daha çok sevinmek gerektiğini düşündü. Adam dostsa birleşirdi onunla, düşmansa savaşırdı. Her ikisi de bu yalnız yürüyüşten iyiydi. Geçen akşam kendisine Nazım Sönmez'in bildirisini getiren, bu akşam da trene kendisinden önce gelip hiç kimseden çekinmeden Cumhuriyet okuyan Parkalı delikanlıyı anımsadı. Karaltı'nın yürüyüşü tıpkı onun yürüyüşüne benziyordu. Bununla birlikte her olasılığa karşın küçük tabancayı cebinden çıkardıktan sonra bütün gücüyle bağırmaya başladı. ''Arkadaş, arkadaş!'' Oda mı makinalaşmıştı neydi? Karaltı'nın yürüyüşünde en ufak bir değişiklik olmadı. Ona doğru koşmaya başladı o zaman. Soluğu tükeninceye dek koştu. Sonra durdu. Elini ağzına götürdü. ''Arkadaş, arkadaş!'' diye seslendi gene. Karaltı gene duymadı. Ya da duymazlıktan geldi. Peygamber doğal karşıladı bunu. ''Savaştayız. Çocukcağız kendisine her sesleneni bekleyecek değil ya?'' diye düşündü. Bir yıl askerlik yapmıştı. Bunu çoktan düşünmüş olması gerekirdi. Savaşçılar parola ve işaret kullanılırdı aralarında. Bildiriyi hazırlayanların parolayla işareti belirtmemiş olmaları gerçekten büyük eksiklikti. Öyle anlaşılıyordu ki Nazım'ın içeride olması işleri karıştırıyordu. Gene koşmaya başladı. Karaltı yürüyüş hızını değiştirmediğinden çok geçmeden bayağı kapattı arayı. Böylece önündeki adam hep bir karaltı olarak kalmakla birlikte en azından dış çizgilerini seçmeye başladı. O da tıpkı kendisi gibi bir Lenin kasketi giymişti. Gene tıpkı kendisi gibi sol omzunda bir Samsonit çanta taşıyor, sağ elinde bir küçük tabanca tutuyordu. Sevinçten haykıracaktı neredeyse. Bunca benzerlik rastlantı olamazdı. Adam kendilerinden biriydi, bir devrim askeriydi. Öyleyse bunca yolu boşuna tepmemişti. Devrim başlamak üzereydi. ''Yoldaş, hey yoldaş!'' diye seslendi var gücüyle. Devrim askerinin bu kez sesini duyması gerekirdi. Ama uyumlu yürüyüşünde gene hiçbir değişiklik olmadı. Belki de komutan o diye düşündü peygamber. Bütün gücünü toplayarak yeniden koşmaya başladı. Sonra iyice yaklaşmışken karaltı ortadan siliniverdi. ''Olamaz, hayır olamaz!'' diye söylendi peygamber. ''Olamaz, yoksa düş mü gördüm ben?'' Adımlarını yavaşlattı. Kendini şöyle bir yokladı. Hayır düş görmüyordu ama çevrede her yer öylesine düzdü ki bu adamın karanlığa karşın gizlenmesine olanak yok gibiydi. Canı sıkıldı. Bir yılgınlık çöktü birden üzerine. Ama biraz düşündükten sonra umutsuzluğa kapılmak için hiçbir neden bulunmadığı kanısına vardı. Şimdi hangi yöne gideceğimi kesinlikle biliyorum. Bu da az şey değil dedi. Aynı anda sol yanında hemen yanı başında bir ayak sesi duyarak korkuyla başını çevirdi. Olur şey değil, daha birkaç dakika önce en az 50 metre ilerisinde bulunan adam şimdi yanında yürüyordu. Tepeden tırnağa süzdü onu. Ama Nazım bu diye haykırdı. Bu bizim Nazım. Gene uzun uzun süzdü onu. Kendisiyle konuşmamasını, haykırışı karşısında hiçbir tepki göstermemesini anlamak zordu. Ama bunca yıllık torununu bir başkasıyla karıştırması da olanaksızdı. Duvarları aşıp çıkmıştı demek. Görevinin başına dönmüştü. ''Nazım sen misin?'' dedi fısıldar gibi. Nazım durmadı, duralamadı. Hatta başını çevirip bakmadı bile. Bir bakıma ''Evet'' demekle yetindi. Peygamber hafif bir burukluk duydu. Ne oluyordu? Nazım evde olduğu gibi burada, bu savaş alanında da yukarıdan mı bakacaktı kendisine? Gene alay mı edecekti? Bu yaşında bunca tehlikeyi bunun için mi göze almıştı? Kendini tutamadı. ''Nazım, oğlum, bana karşı neden soğuk davranıyorsun? Yanlış bir şey mi yaptım?'' diye sordu. ''Hayır büyük baba'' dedi Nazım. ''Hayır, hiçbir yanlışlık yapmadın. Ama savaştayız, biliyorsun. Savaşta duygulara yer yoktur.'' ''Bunun duygusallıkla bir ilgisi yok ki. Nazım, sen misin dediğim zaman neden bir bakıma dedin? Biz savaşta hep kod adı kullanırız da ondan büyük baba.'' Peygamber bu sözleri duyunca öyle sevindi, öyle rahatladı ki savaşta duygusal davranmaktan korkmasa şapur şupur öperdi Nazım'ı. Çünkü yola çok kararlı bir biçimde çıkmış olmakla birlikte doğru yolda olup olmadığı konusunda hep bir kuşku kalmıştı içinde. Şimdi Nazım hem sezgilerinin ne denli güçlü olduğunu kanıtlıyor hem de bütün kuşkularını silip atıyordu. Kesinlikle doğru yoldaydı. Daha önemlisi Nazım'ın burada bulunması yalnızca doğru yolda olduğunu kanıtlamakla kalmıyor, yolun sonunda kesin başarıya ulaşacaklarını da gösteriyordu. Elleri arkadan kelepçeliyken onca silahlı polisin elinden sıyrılıp kaçmayı başardığına göre her şeyi önceden en iyi biçimde düzenlemiş demekti. Devrimi gerçekleştirecekti. Hiç kuşkusuz Nazım gibi bir önderin varlığı kendi işlevini ikincil duruma düşürüyordu. yaşını göz önüne alarak silahlı savaşa katılmasına bile izin vermeyeceklerdi belki. Fazla fazla bir izleyici, bir tanık olarak kalmasını isteyeceklerdi. Ama bunda üzülecek bir şey yoktu. Hiçbir zaman en büyük görevi kendisi yüklenmek savında olmaması bir yana, tanıklığın da onurlu bir görev olduğu düşüncesindeydi. Mao gibi, Ho Chi Minh gibi iki görevi birden gerçekleştirenler bulunsa bile genel kural kahramanın savaş kazanması, ozanın utkunun destanını yazmasıydı. En azından son kahramana en yakın ozan olarak yeni bir Kuvayi Milliye destanı yazar, bir gün bile hapiste yatmasına gerek kalmadan unutulmuş adını yeniden duyururdu. Peygamber bunları düşünürken adımlarını yavaşlatmış, Nazım'ın gerisinde kalmıştı. Nazım durdu, başını ilk kez kendisinden yana çevirdi. "Hadi büyük baba yürü," dedi, buyurur gibi. "Deneyimli bir devrimci olarak sen de çok iyi bilirsin ki devrim beklemez." "Biliyorum, biliyorum, geldim," dedi peygamber. Koşarak yanına gitti Nazım'ın, kulağına doğru eğildi. "Biliyor musun, biletimi Kurtalan'a almıştım, yani son durağı," diye ekledi. "Son durak burası büyük baba," dedi Nazım. "Burası Kurtalan mı?" "Kurtalan demedim, son durak dedim." Peygamber yüzünün kızardığını duydu. "Anladım, daha doğrusu sezinledim Nazımcığım," dedi. Nazım birden kolunu tuttu, gizemli bir biçimde sıktı. "Kod adım Rahmi'dir," diye fısıldadı. "Rahmi mi?" "Rahmi mi?" diye kekeledi peygamber, şaşkın şaşkın torununa baktı. "Rahmi mi? Bu tozlu adı da nereden çıkardın? Büyük babanın kokmuş adından başka kod adı bulamadın mı?" "Büyük baba, sen büyük bir ozansın. Hem de bana devrimciliği öğrettin. Ben de borcumun göstergesi olarak senin adını seçtim. Senin adını taşımak benim için büyük bir onurdur büyük baba." Peygamber gene kızardığını duydu. "Biraz büyütmüyor musun?" dedi. Başını önüne eğdi. "Ayrıca sen de çok iyi bilirsin ki bu konuda en çok borçlu olduğumuz insan Feride Sönmez'dir. Öyle bile olsa kod adı olarak bir kadın adı alamazdım büyük baba." "Orası da öyle," dedi peygamber. Biraz düşündü. "Ama sen de biliyorsun ki kimse beni ozan yerine koymuyor. Dert etme, bir gün ister istemez anlayacaklar yanıldıklarını. Çünkü sen üçüncü yenisin, gelecek kipinde yaşıyorsun." Peygamberin gözleri parladı. "O zaman, o zaman," diye kekeledi. "O zaman ben de kod adı olarak senin adını alırım, Nazım olurum, dengeyi sağlamış oluruz. Öyle istiyorsan öyle olsun." "Teşekkür ederim." Bir süre hiç konuşmadan yürüdüler. Yelin uğultusunu dinlediler yalnızca. Sonra peygamber adımlarını yavaşlattı. "Şu yaşam ne tuhaf," diye mırıldandı. "Bunca yıl aynı evde oturduk ama birbirimizi tanımak için Kurtalan yoluna çıkmamız gerekiyormuş." "Hayır büyük baba, yanılıyorsun. Ben seni yıllardır tanıyorum." "Bilmiyordum, bilmiyordum. Birkaç gün öncesine değin senin bir devrimci olabileceğini usumdan bile geçirmezdim," dedi peygamber. Sonra başını torunundan yana çevirince olduğu yerde dona kaldı. Nazım göz kamaştırıcı bir ışık halkasının içindeydi. Bu olağan dışı halkanın içinden kendisine göz kırparak gülümsüyordu. "Nazım," diye haykırdı. "Büyük baba, kod adımın Rahmi olduğunu söylemiştim," dedi Nazım. "Peki peki, Rahmi. Ama anlayamıyorum, bu ışık nereden çıktı? Geceyi güne çevirdi. Senden mi çıkıyor, söylesene." "Yanılıyorsun büyük baba. Bu ışık senden çıkıyor ama bana da yansıyor. Tıpkı Marksçılığın gibi. Görmüyor musun?" Peygamber büsbütün şaşırdı. Nazım'ın nasıl bir devrim savaşçısı olduğunu bilmese kendisiyle alay ettiğini düşünecekti. Bu arada torununun ışığın içinde kendisiyle aynı kasketi, aynı yağmurluğu, aynı ceketi, aynı pantolonu ve aynı makosenleri giymiş olduğunu, elinde aynı tabancayı tuttuğunu ve omzunda aynı çantayı taşıdığını gördü. Bir kez daha şaşırdı. "Anlayamıyorum, anlayamıyorum, her şeyimiz bir," diye kekeledi. "Evet, doğru, bir örnek giyindik. Bak, bu yağmurluk senin shopping gibi bir şey." "Evet, öyle," diye mırıldandı peygamber. Nazım'ın yağmurluğuna baktı uzun uzun. "Sanki aynı yağmurluk ama anlayamıyorum," diye ekledi. "Nazım, oğlum, anlamı ne bunun? Devrimi birlikte mi başlatacağız yoksa? Ben sanmıştım ki..." Nazım ışık halkasının içinde kaşlarını çattı bu kez. Sonra sözcüklerin üzerine basa basa hiçbir kuşkuya yer bırakmayan, güven dolu bir sesle konuştu. Hayır büyük baba, birlikte başlatmayacağız. Sen başlatacaksın. Çünkü proleter olan sensin. Çocukluğunda tenekeci çıraklığı yaptın. Körük çektin, çekiş salladın. Ben seni izlemekle yetineceğim. Senin arkandan geleceğim. Kim bilir, belki de ileride bu devrimin destanını yazarım. Nasıl olur, sen şiir okumaktan bile nefret ederdin. Ama çok dinledim biliyorsun. Ben senin devrimci şiirlerinle büyüdüm. Peygamber başını salladı. Hayır Nazım, hayır oğlum. Ben bu işe göre fazla yaşlıyım dedi içtenlikle. Ayrıca her şeyi sen yaptın. Bütün silahlı eylemleri, gazeteler de yazdı. Önder sensin. Kısacası meyveyi sen olgunlaştırdın, koparmak da senin hakkın. Baksana, üstümdeki giysiler bile, elimdeki tabanca bile senin. Evet ama beni yetiştiren de sensin diye atıldı Nazım. Sen bana cennetin yeryüzünde olduğunu öğrettin. Cennetin yeryüzünde olduğunu bildiğin için dağa çıkmadın, ovaya indin. Sen bu çağın son peygamberisin. Büyük baba, en büyük sensin, başka büyük yok. Peygamber hem utandı hem koltukları kabardı. Ama Nazım'ın yerini almayı gerçekten istemiyordu. Devrimin başarısı açısından da başta onun bulunması gerektiği görüşündeydi. 25. ayrımın sonu, sayfa 284.